Ayrım 17.
Çanak. Morgenthau, the city Çanak, or to give its modern European name, Dardanelles yazıyor. Öyle anlıyoruz, o zaman Çanak deniyordu. Morgenthau, İstanbul'da Amerikan sefiriydi ve Enver bunları Çanak'a davet etmişti. Cevat Paşa, the Turkish commander-in-chief at the Dardanelles, met us and escorted our party to headquarters. Morgenthau'nun anlatımından anlıyoruz ki Cevat Paşa Çanak'ta yüksek komutandır. Müstahkem mevki komutan olarak biliyoruz. Bundan kuşku duymuyoruz. Müdafaa sırasında Çanakkale'yi ziyaret eden Mithat Paşazade Ahmet Hamid Mithat da hatıratında istikbalimize gelen Çanakkale kumandanı Cevat Paşa dese de Amerikan sefirinin sözüne daha çok güvenilen bir dünyadayız. He spoke excellent German, Almancası mükemmeldi ve Morgenthau da Alman Yahudisi olduğu için çevirmene ihtiyaç kalmıyordu. Fakat o tarihte ve artık Wilson'ın büyükelçisidir. Çanak'ta bir de Selahattin Adil var. O zaman albay ve tüm topçu birliklerinin komutanıydı. Bizim bayram olarak kutladığımız, ilkokullarda Çanakkale geçilmez oynadığımız Çanakkale zaferi işte budur. Müttefikler Çanakkale'den geçip İstanbul'a varmak ve oradan da Karadeniz'e geçerek Ruslar ile birleşmek istiyorlardı. Başarıyı emin görüyorlardı. İstanbul'un boşaltılması hazırlıkları tamamdı. Sultan ve sefirler için Eskişehir'e tren hazırdı. Pomyankovski İstanbul'da Yunanilerin ve Ermenilerin yüzlerinin güldüğünü de haber veriyor. Fakat Cevat Paşa ile Albay Selahattin komutasında topçular ve mayıncılar bütün oyunları bozdular. Mucizevidir. Fahrettin Paşa, Altay, pek güvenilir kaynaklarımız arasındadır. Sahih ve önemli bilgileri hissettirmeyen bir üslup ile bize bıraktılar. Hep yararlanıyorum. Çanakkale ve Gelibolu'da von Sanders'in altında en yüksek komutan olarak Esat Paşa'yı teyit ediyordu. 3. Kolordu Kumandanı General Esat Kurmay Mektebi'nde ders nazırı olmakla Balkan Harbi'nde Yanya Kalesi'ni savunmuş tecrübeli, bilgili, nazik, üstüne çok bağlı ve itaatkar bir insandı demektedir. Paşa Çanakkale'ye gittiğinde ise komutan Cevat Çobanlı ile Kurmay Başkanı Selahattin Adil'i üzüntülü hatırlıyor. Çünkü Enver orduda bir büyük tasfiye ile pek çok rütbeyi bir derece indirmişti. Ama Selahattin Adil Enver'in sınıf arkadaşı olduğu için rütbelerine iade edilmelerini sağlamıştı. Sevindiler. Fahrettin Paşa'nın kayıtları arasında bir de şu var. 19. Tümen'in yeniden teşkilinde ve tümen komutanlığına Sofya Ateşe Militeri Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Bey'in tayin edildiğine dair başkumandanlık emri gelmişti. Böylece bir daha öğreniyoruz ki Mustafa Kemal Bey yeni kurulmakta olan İhtiyat Tümeni'nin komutanıydı. Çanak'ta hiç yoklar, gördüğü dahi şüphelidir. Gelibolu cephesinde bir İhtiyat Tümeni komutanıdır ve biz bütün cephelere, bütün savaşı, 18 Mart zaferi dahil hepsini ama hepsini Mustafa Kemal adına yazıyoruz. İşte resmi tarih budur. Zafer 18 Mart 1915 tarihindedir ve M. Larcher 1926 yılında yayınladığı La Guerre Turque adlı çalışmasında La Victoire dans les Turcs accordée de la mairie à Cevat Paşa, Türklerin bu zaferin tüm şerefini Cevat Paşa'ya verdiklerini yazıyordu. Ordu komutanı Liman Sanders'e hatıratında 18 Mart Çanakkale Müstahkem ve Boğaz Komutanlığı için şeref günüdür ve öyle kalacaktır demişti. Gerçekten bizde de ilk tebriklerde sadece Cevat Paşa'nın fotoğrafı vardı ve sonra Mustafa Kemal Bey'inki de eklendi, sonra Cevat Paşa'nınki çıkarıldı, pek öyle kalamadı ve Cevat Paşa'nın da buna bir itirazı olduğunu hatırlamıyoruz. Zaferi vermiş ve tasfiyeden kurtulmuştur. Trump'a diyebiliyoruz. Öyleyse bir teoreme daha yaklaşıyoruz. Direnmiş olanlar, zafer sağlayanlar ve alçak sesle de olsa konuşanlar tasfiye oldular. Seslerini kısıp tarihi gerçeklerin falsifikasyonuna razı olanlar asimile oldular ve kaldılar. Selahattin Adil Paşa da çok erken emeklilik yoluyla tasfiye olanlar arasındadır. Belki de bu nedenle hatıratında şunları okuyabiliyoruz. Bu sebepledir ki ikinci grup olarak gelen ve hastalanmasından dolayı İskenderiye'de hastaneye yatmış olan Mustafa Kemal Bey'in hastaneden çıkar çıkmaz İskenderiye'deki Reis el-Vecd Sarayı'nda Hidiv Abbas Hilmi Paşa'yı ziyaret etmesini, gerek memleket çıkarlarına ters düşmesi, gerek şahsi görevime karşı gelmek sayarak bir an evvel cephe hareketini Ömer Fevzi Bey vasıtasıyla bildirmeye mecbur olmuştum. Belki de bu nedenle erken emekli olmuştu. O sırada Milli Müdafaa Vekaleti'nde müsteşar idi. İstanbul'u düşmandan teslim alması için de görevlendirilmiştir. Beklemediğini çıkarabiliyoruz. Pomyankovski, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun İstanbul'da ateşe militeriydi. Yazdıkları değerlidir. Çanak'a gidenler arasındadır. Öğrendiğimize göre Enver Paşa bu geziyi Amerikan Büyükelçisi Morgenthau için tertiplemişti demektedir. Enver'in herkesin Çanakkale'nin delineceğinden emin oldukları bir zamanda bu geziyi tertip etmesi bir cüret işidir. Pomyankovski de hatıratını 20'li yıllarda yazmıştı. Bu tarihte Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Cumhurbaşkanı olmakla birlikte anılarda fazla görünmemektedir. Morgenthau da Çanakkale'yi önemsemekte ve Gelibolu'dan hemen hemen hiç söz etmemektedir. Morgenthau, Çanakkale'nin savunmasında Alman subaylarından ziyadesiyle söz etmektedir. Alman General Martens, Morgenthau'ya savaştan sonra Çanak'ı büyük bir turistik merkez yapacaklarını, "And sell relics to you Americans" ve Amerikalılara savaş hatıraları satacaklarını söylüyor. Almanlar da moral dolular. Bizim Çanakkale zaferinde Mustafa Kemal Bey hiç yoktular. Gallipoli. Gelibolu müdafaa üzerine bir monografi yazmış olan Robert James Gallipoli adlı bu çalışmasında "Outside Turkey, no one had heard of Kemal Bey by 1915 and even in Turkey he was generally unknown" diyordu. Demek ki Mustafa Kemal Bey 1915 yılına kadar dışarıda hiç duyulmamıştı ve Türkiye içinde ise genellikle bilinmiyordu. Yine Gelibolu hakkında başka bir monografi çalışması yapmış olan Moorhead de elçilik davet listelerinde adına rastlanmadığını not ediyordu. "Indeed, it could hardly have occurred to the British Embassy to have invited Mustafa Kemal, for he was still unknown in Turkey." Başkentlerde büyükelçiliklerin davet listeleri güvenilir bir ünlülük endeksidirler. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini maruf adamlar listesinde bulamıyoruz. İlaveten Mustafa Kemal Bey'in Çanakkale müdafaında yakından ve uzaktan hiçbir ilgisi ve rolü olmadığını hep tespit ediyoruz. Çanakkale savunması başka ve Gelibolu direnişi ise bambaşkadır. Kadroları da ayrı ayrı yerlerdeler. Ortak yanları her ikisinde şanlı olmasından ibaret idi. Masal için bu netliğe ihtiyacımız var. Masallar nettirler. Bütün bunlara Gelibolu müdafaasından ne önce ve ne de sonra bir şöhret olmadığını ekleyebiliyoruz. Dar bir çevrenin dışında bilinmiyordu. Kesin olan şudur, Mustafa Kemal'in yıldızı Samsun'dan itibaren parlamaya başlamıştı. Bununla birlikte 20'li yılların ortasında yazılmış eserlerde de fazla parlatılmadığını görüyoruz. 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa ve Kurmay Başkanı da Fahrettin Altaylılar. Kemal Bey ihtiyat tümeninin başındaydı. "Larcher Reserve General de la Zone de Europe, la 29 Division, Mustafa Kemal Bey, Rassemble au Nord-Ouest de Maidos" yazıyordu ve düşman bütün plajlara çıkmıştı. Her sırt veya tepe üzerine müdafaa savaşı yapılıyordu, plajlar düşmanın elindedir. O halde bir tepede yapılan bir müdafaa savaşını abartamayız. Bir ihtiyat birliğinin yaptığı bir çıkış ne kadar önemli olursa olsun, diğer bütün tepeler ve plajlardaki savaşların üstünü örtemeyiz. Bir sırt veya tepenin tek başına kıymeti harbiyesi olmadığını tespit etmek zorundayız. Selahaddin Adil Paşa'nın bir tespiti var. Ne bir sırtın en yüksek hattının düşman eline geçmesi ne de bir yan siperin kaybedilmesinin Çanakkale Savaşı gibi yakın siper savaşlarında önemli bir etkisi olmadığı bilinmektedir diyordu. Resmi tarihçiler ve bu arada savaş tarihçilerimiz Gelibolu ile bir kaleyi karıştırmış oluyorlar. Böyle bir tarih anlatımıyla general yetiştirmek imkansızdır. Yanlış generaller çıkarmış oluyoruz. Kalede bir kapıyı tutmak çok önemlidir. Filmlerden hatırlıyoruz. Delik açılınca açılmış olmaktadır ve burada not ediyorum, Ulubatlı Hasan da bir resmi tarih icadıdır. Surlardan bir kapı açık yakalanmış ve o kapıdan üşüşmüştük. Ama pek çok plajda ve sırtta siper savaşları yapılıyorsa bir tepeyi kutsallaştıramıyoruz. Buradan da böylece savaş tarihinin öğretilemeyeceğini söyleyebiliyoruz. Savaş tarihi tedrisatını değiştirmeyi öneriyorum. Kaldı ki Tümen Komutanı Mustafa Kemal Bey'in ilk raporlarının aksine anafartalarda düşmanın denize dökülemediği de anlaşılmış haldedir. Bütün monografilerden ve bizdeki daha hassas teliflerden bunu öğreniyoruz. Burada da bir netlik var ama olsa ne olur, dökülmesine de fazla önem atfedemiyoruz. Çünkü diğer plajlarda ve siperlerde duruyorlar. Bunlar meçhul asker savaşlarıdırlar ve Gelibolu her iki taraf hem düşman ve hem de dost tarafları için bir epope olmuştu. Bir destandır. Karşı taraf da insanüstü bir çaba gösteriyordu. Bu o kadar öyle ki Avustralyalılar Gelibolu Savaşı'nı neredeyse milli oluşlarının kaynakları arasında görüyorlar. Veya Gelibolu'yu almak ya da benzerini yapmak istiyorlar. Binaenaleyh Gelibolu'da yenilen taraf yoktur ve yenen tarafı da göremiyoruz. İşgalciler geldiler, zapt edemediler ve gittiler. Bize büyük moral sağladılar. Peki anafartaların hiç mi önemi yok? Var. Bu sonuncusu oldu. Uzun siper savaşları yapılıyordu. Plaj plaj, sırt sırt, tepe tepe birbirini öldürüyorlardı. Sadece Zığın Dere'de 16 bin insanımızı kaybettik. Her dere veya tepenin bir de İngilizce adı var. Bununki Gully Ravine idi. Gelibolu'da en kanlı savaş budur. Mustafa Kemal Bey olmadığı için unutuyoruz. Gelibolu'mu savaşa benzemeyen bir savaştır. Siperleri birbirine komşuydu. Akşam olunca birbirine çorba ikram ediyorlar ve sabahları birbirine saldırıyorlardı. Meçhul kahramanlar cengi dememiz daha isabetlidir. Her deresi, her sırtı, her tepesi isimsiz kahramanları yuttu. Ve Anafartalardan sonra müstevliler ısrarın beyhude olduğunu anladılar. Öncesinde Londra'da çekilmeyi tartışıyorlardı. Anafartalarda bardak taştı, döndüler. Kolordu komutanı Esat Paşa Liman Paşa'dan sonra en yüksek komutandı ve yazdıklarının 4 cilt olduğunu biliyoruz. Ama bunların tamamını ve en önemli yerlerini yayınlamak istememiştir. Neden mi? Çünkü Esat Paşa sonradan büyük görev almış insanları incitmek istemiyordu. İncitmek istemediklerinden birisinin Mustafa Kemal Bey olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yayınlanan kısımdan ise şunu aktarmamız yerindedir. Bu sırada Mustafa Kemal Bey yanıma geldi. Tümen'in düşman donanması tarafından yapılan ve birçok kayıplara sebebiyet veren ateş yağmurundan kurtarmak için Esentepe'ye geri çekmek düşüncesi de olduğunu söyledi. Yanımda topçu kumandanı Hasan Rıza Bey ve emir subayım süvari yüzbaşı Selami Bey bulunuyordu. Beyefendi, askerimizin eğitimi henüz noksan olduğundan tarihte birçok örnekleri görüldüğü gibi bu çekilişi bozgun sayarak istediğiniz yerde durmayarak kaçmaya kalkışacaktır. Bunun içindir ki tümeniniz yerinde kalarak gerekirse düşmana saldıracaktır. Ölmek var, dönmek yok dedim. Buradan anlıyoruz ki bu meşhur söz ölmek var dönmek yok Esat Paşa'ya aittir. Kolordu komutanı Esat Paşa bu iddiadadır ve şahit göstermeye özenlidir, anlıyoruz. Aslında şahide muhtaç değiliz. Esat Paşa'nın çok sınırlı işaretleriyle Fahrettin Bey'in haberleri arasında paralellik kurabiliyoruz. James'in monografisinde bir not buluyoruz. If it had been left to Kemal, there would hardly have been a Turk soldier alive in the Anzac area by the beginning May. Bu Mustafa Kemal Bey'in elindeki bütün askerleri ateşe sürdüğü anlamındadır. Kemal Bey'e kalsa Mayıs sonuna kadar canlı bir tek Türk askeri kalmayacaktı. Robert James bu mütalaadadır. Kuşkusuz sert bir suçlama ile karşılaşıyoruz. Moorhead'de Kemal Bey ile Enver Paşa arasındaki tartışmaların bu noktada yoğunlaştığına işaret ediyor. Kemal, he said, was too much given to the squandering of troops. Birlikleri çarçur, squandering ediyordu ve Enver sık sık müdahale etmek zorunda kalıyordu. Bu müdahalelerin sonucunda Kemal Bey'in istifa ettiğini de biliyoruz, istifalara rastlıyoruz. Ne kadar doğru, burada bir görüş bildirmemiz zor görünüyor ancak zayiatın çok yüksek olduğunu biliyoruz. Diğer yandan Mustafa Kemal Bey'in zaman zaman umulmadık inisiyatif aldığı doğrudur. Ancak pek çok vazifeyi kabul etmediği haller de var. Ayrıca erken ve hemen dersaadete çekilmesi de bir inisiyatif alma sayabiliyoruz. Mesuliyet almama da inisiyatif var. Aynı çalışmada James'in monografisinde "Mislead by inaccurate reports that was being made, Assad ordered the attacks to be renewed." Esad Paşa ile Kemal Bey arasında raporlar üzerinde de anlaşmazlık ve tartışma çıktığını işaretlerini okuyoruz. Bu rapor tartışmasını Fahrettin Paşa da kaydediyor. Fahrettin Paşa'nın anlatımına göre kolordu komutanı Esat Paşa durumu daha net görebilmek için ileri hatlara doğru hareket edince Mustafa Kemal'in de geri geldiğini görmekle Mustafa Kemal'e niçin geri geldiğini soruyor ve o da düşmanın ilerleyecek hali kalmadığını söylüyor. İşte tartışma buradadır. Bunun üzerine Esat Paşa'nın tepkisi çok serttir. Bu raporda bir yanlışlık olacak. Kabatepe kumsalına yeni bir çıkarma yok. Siz geri dönün. Bütün kuvvetlerinizle düşmanı denize dökmeye çalışın. Bu epizodu anlatan Kolordu Kurmay Başkanı Fahrettin Bey'in daha sonra Fahrettin Altay Paşa hatıratında Mustafa Kemal Bey'i korumaya çalıştığını da teşhis edebiliyoruz. Mustafa Kemal cepheye gidince Merkez Tepe'ye düşmanın çıktığını görüyor. Elindeki 72. alayı bu düşmana atmak için ileri sürüyor. Bu alay daha önce belirtildiği gibi savaş kudretinden yoksun olduğu için saldırıyı başaramıyor. Biraz da zayiat verince geri çekiliyor. Akşam oluyor, gece düşman dar cephesini makineli tüfeklerle kuvvetlendirip sona kadar orada kalıyor. Hal ve vaziyet bu ise net bir manzara çıkarabiliyoruz. Çanakkale ayrı, Gelibolu'yu bir kale savaşı veya meydan muharebesi görmek çok yanlış ve yanıltıcıdır. Düşman savaş gemileriyle sahildedir, sürekli birlik çıkarmaktadır. Plajlarda İngiliz savaş muhabirleri, Special Correspondents, jirit atıyorlar ve plajlar birbirine akmaktadır. Ne bir tek komutan ve ne de bir tek kahraman var. Hep doğru yapan komutanlar ise ancak resmi tarihte yaratılabilmektedir. Mustafa Kemal Bey'e gelince Gelibolu'da zaman zaman harikalar yaratırken zaman zaman da büyük hatalar yapıyor ve hem Esat Paşa'dan ve hem de Enver Paşa'dan azar işitiyordu. Esat Paşa da belki bu nedenle yazmış olmasına karşın hatıratının tamamının yayınlanmasını istiyordu. Ortaya çıkan eseri yüksek tutuyorlardı. Mustafa Kemal'i çok fazla önemsediklerini düşünemeyiz ama eseri koruyorlardı. Susmak durumundalar. Bu tedbirlik var. Esat Paşa'nın erken tasfiye edildiğini biliyoruz. Kardeşi Vehip Paşa ile birlikte bu cephede komutandılar. Vehip Paşa bir mahir rezistans paşasıydı. Şüphesiz Malta'yı gördü. Ama Malta'dan kaçtı, İtalya'ya çıktı fakat Türkiye'de değil, Habeşistan'da savaşabildi. Muhtemelen Türkiye'ye kabul edilmedi. Teorem budur. Kurtuluş Savaşımız bir de kayıp kahramanlar tarihidir. Ben de habire kahraman çıkarıyorum. Gelibolu'da iki kolordu kahramanı iki kardeştiler. İşgalcileri düzlediler ve sonra kendileri düzlendiler. Resmi tarihte adları bile yok, bilinmemeye mahkum oldular. İhtiyaç keşfin anasıdır, bir kahraman ihtiyacı olunca yaratıyoruz. Yaratma işine Gelibolu'dan 3 yıl sonra başlıyoruz, yeniden yazıyoruz. 1918 başında henüz Anafartalar kumandanıydı. Gelibolu'daki diğer plaj ve sırtlar bir araya getirilmemişti. Ruşan Eşref, bana Kanice müdafiyi Tiryaki Hasan Paşa ile yahut Plevne Arslan'ı Gazi Osman Paşa ile görüşmek mukadder olsaydı, bugünkü muharebeden daha fazla mı heyecan duyacaktım, kahraman arayışına böyle yaklaşıyordu. Büyük bir yenilginin eşiğindeyiz. Yenilgi varsa mevcut kahramanlar da yenilmişlerdir. Ve bilinmeyenden kahraman bulmak mantıklı ve zorunludur. Mustafa Kemal Paşa ise henüz o tarihte pek çok kahramanlığın kendisine izafe edileceğini anlamış olmaktan uzaktır. Son derece mütevazi davrandığını görüyoruz. Bir yıl sonra 1919 Mart ayında Zekeriya Sertel kahraman inşaında önemli bir mesafe daha kaydetmiş görünüyor. Tarih Çanakkale vakasını kaydederken hiç şüphesiz Mustafa Kemal ve Cevat Paşa'ların isimlerini altın harfle yazacaktır demekle Çanakkale savunmasının asimilasyonuna başlandığını haber veriyordu. Zamanla Cevat Paşa sindirilmekle Çanakkale'den silinmiştir. Alturist bir paşamız olduğu için hiçbir itirazını hatırlamıyoruz. Ancak bu silme işinde Zekeriya Sertel'in piştar rolünü inkar etmiyoruz. Çanakkale savunması bir de Mustafa Kemal gibi büyük bir kahramana malik olduğumuzu gösterdi diyebiliyordu. Halbuki Mustafa Kemal Hazretleri'nin hiçbir yerde böyle bir iddiası olmadığını biliyoruz. Yazmak mı? Yeni yazmaktır ve hem Ruşen Eşref'in ve hem de Mehmet Zekeriya'nın üsluplarından yazdıklarının okuyucuları tarafından pek de bilinmediğini farz ettiklerini çıkarabiliyoruz. Zekeriya'nın bir yıl sonra yayınlanan makalesindeki büyüklerimizi tanımak mecburiyetin olan gençlik Mustafa Kemal namını da hafızalara ilave etmeli ve halaskarlarımızdan birinin de o olduğunu unutmamalıdır. Laf ve tavsiyesi bu konuda hiçbir şüphe bırakmıyor. Kahramanlar listesine bir yenisi ekleniyor, bu bir giriş olmalıdır ve zamanla diğerlerini siliyoruz. Güzel de buradan kahraman inşa meselesine de bir entrodüksiyon yapmış durumdayız. Tabii mekanı dar düşünmek ayrıdır ve mevcutları ihraç edebiliyoruz. Doğrusu bunun gereğine pek inanmıyorum. Ama ne olursa olsun kahraman yapmak bir ölçüde heykel yapmaya benziyor. İki metodu var, birisi mermer veya benzeri katı malzemeyi yontma yoludur ve burada bizi çok ilgilendirmiyor. Diğeri modelaj denilen metot olmalıdır. Kil alınıyor, model var, buna göre göte kil yapıştırılıyor ve düzeltiliyor. Ortaya çıkan heykelde düzeltmeler yapılmaktadır. Heykel tomak tomak alınan kilin yapıştırılması ve ıslatılarak yapışma yerlerinin silinmesiyle ortaya çıkmaktadır. Marx'ın düşünce sistemi anlatılırken de Hegel'in felsefesi, Ricardo'nun iktisadı deniyor ki bir heykel yapımıdır. Buna hiçbir itirazım yok. Doğru yöntem saymak durumundayız. Yazmak da budur ve mermeri yontmaya benzetiyorum. Ancak kilden tomak tomak alıp heykel yapmaya gelince kahraman yaratma amelimize pek müşabihtir. Bir tek fark var. Alınan ve yapıştırılan tomaklar başkalarının kahramanlıkları olabiliyorlar. Güzel öyleyse kolektif kahramanlık konseptine yaklaşıyoruz ki kahramanlık da özel mülkiyetin reddi anlamına gelmektedir. İtiraz etmiyorum ve kahramanlığın sosyalizasyonunu tarif etmiş oluyorum. Ward Prince Masalı. Eğer antikite heykel sanatının altın çağı ise gazetecilikte de 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı altın çağı olmalıdır. Bir nedeni rakibinin olmaması ise diğeri en kabiliyetlerin gazeteciliğe yönelmesidir. Uluslararası telefon yoktu, uçak bilinmiyordu ve telsiz günlük yaşama girmemişti. Dolayısıyla insanlar uzak diyardan ne öğrenebiliyorlarsa gazeteciler nedeniyle öğreniyorlardı. Dolayısıyla gazetecilik uzak yer işidir ve gazeteci hızla yer değiştiren bir tür seyyah idi. Bir yerden diğerine koşuyorlar, öyleyse büyük gazeteci envoye spesiyal ya da spesiyal korrespondent olmak durumundadır. Daha çok savaşları ve barış konferanslarını izliyorlar. İyi bir üniversite tahsili ve geniş bir ilgiyle kültür şarttır. Alice Ashmead Bartlett da bunlardan birisiydi. 1904-1905 Rus-Japon Savaşı'nda Port Arthur kuşatması üzerine de kitabı var. Görgüye dayalıdır büyük savaşları izliyorlar ve bir diğeri de With the Turks in Thrace başlığını taşıyordu. 1913 tarihlidir. Balkan Savaşı ve yenilgisini yazıyor. Jön Türklerin Edirne'nin teslim edilmesine razı olmayacağını da önceden haber verdiğini iddia ediyor ki, bu özel gazetecilerin bulundukları yerlerde politika ile çok yakından ilgilendiklerini de gösteriyor, biliyoruz. Haklı çıktığı kesindir, Bağ Ali baskını ve arkasında Edirne'nin istirdatını hatırlamak durumundayız. Sanıyorum Türkiye ile son bağlantısı Gelibolu'da İngilizlerin özel muhabiriydi. Esas olarak Daily Telegraph'ta çalışıyordu. Bu tür gazetecileri aslında gazeteciden fazla telakki etmemiz yerindedir. İngiliz komutanlığın denetiminde geçmeksizin hiçbir haber göndermemeyi taahhüt etmesine rağmen duramıyor. Bir tarafa sorumluluğu var. Başbakan Asquith'e mektup yazarak başkomutan Sir Ian Hamilton için yetersiz deyip şikayet ettiğini anlıyoruz. Çünkü mektubu sansüre takılmıştı. Sonra General Hamilton'ı ve daha önce de Ashmead Bartlett'ı attılar. Yerine Daily Mail'dan Ward Prize geldi. Bizi çok ilgilendiriyor. Şimdiye kadar ihmal edildiğini fark ediyoruz. Cambridge'den mezun, kendisine Extra Special Correspondent diyor. Kitabının da adı olağan dışı özel muhabir olarak algılayabiliriz. Hak ediyor. Gallipoli plajlarında da savaş muhabirliği var. İngilizlerin Gallipoli'yi terk etmelerinden acı duyduğu kesindir. Sadece Price mı, Gallipoli'de ne kadar olağan dışı bir boğuşma, insanların her bakımdan insan oldukları bir tiyatrodayız ve Price'ın anlattıklarının bir kısmı görgüye dayalıdır. Türk tarafından Anzak tarafına bir paket sigara uçuyor ve üzerinde Another Heroic Enemy yazıyor. O tarihte Türk elit Frankofon idi. Türk zabitler Fransızca bizim kahraman düşmanlarımıza yazıp az sigaralarından bir paket uçuruyorlar. Demek hapishane misali savaşta da uçurtma iyi bir nakliyat sistemidir. Anzaklar konserve et ile mukabele ediyorlar, konuşuyorlar. Türk zabitler şu Almanlar olmasa siz de savaşmayız diyorlar. Düşmanlarına büyük sevgi duyduklarını anlıyoruz. Sonra Türklerden bir işaret, saklanın saklanın anlamındadır. Çünkü komutan yaklaşmaktadır. Sanki oyun var ve aşkla savaşıyorlar ve birbirini severek öldürüyorlar. Price Latife'yi tanıyor, konuştuğu mükemmel İngilizce nedeniyle şaşırıyor. Latife'nin "And I speak French as well" cevabını okuyoruz. Demek o zamanlar fevkalade güzel İngilizce ve Fransızca konuşan Cumhurbaşkanı eşlerine sahiptik. Ward Price'in İzmir'in kurtarılmasından hemen sonra Mustafa Kemal Paşa ile İngiliz komutanları arasında aracılık yaptığını da öğreniyoruz. İngilizler muzaffer orduların Çanakkale'ye devam edeceğini ve orada İngilizleri söktükten sonra İstanbul üzerine yürüyeceğinden kaygılanıyorlar. Heyecanlı birkaç gün var ama Türk tarafı yanmakta olan İzmir'de durmayı tercih etmiştir. Doğrusu Türk tarafının İskenderun ya da Çanakkale yönünde yürümemesi bir muammadır. Bilmiyoruz, masallarda az da olsa muammaya da yer var. Ward Price'in 1957 yılında yayınlanan bir kitabında resmi tarihi alt üst eden rivayetlerine rastlıyoruz. Herhalde mütarekenin hemen başındaydık. Price, Pera Palas'ta Liman Paşa ile görüşürken otel müdürü başka bir Türk paşasının görüşmek istediği haberini getiriyor. Kahve içip görüştüğü Mustafa Kemal Paşa'ydı. Bu görüşme ile ilgili Price'in yazdıkları resmi tarihçiler tarafından da kaydediliyor. Ancak hepsi Kemal Paşa'nın müttefikleri şaşırtmak istediğinde ittifak halindedirler. Bu mülakattan net olarak çıkan ise Kemal Paşa İngiliz yetkililerle görüşme peşindedir.